Evet, hepinizi Rabbimizin o sıcak sevgisiyle kucaklıyorum. Ve özellikle anneciklerin yanaklarından özel bir şekilde öpüyorum. Anne olan her bir canın yanaklarından bugün öpüyorum. Çünkü bugün gerçekten özel bir gün. Sadece yılın bir tek gününde sen hiç şey yapma, gelsinler fazla özlem ilgilensin. Ya onların gerçekten özel bir günü. Yılda sadece bir kez değil, ben inanıyorum ki yılın tamamında onlar için oldukça önemli ve bizler için de aynı önem olması lazım ki onları yılın içerisinde her gün onları analım, onlara destek vermeye çalışalım eşler olaraktan. Eğer analarımız da varsa, sağsa, onları da arada bir arayıp onlara en azından sevgi dolu sözlerle, sıcak öpücüklerle, uzaktan da olsa sıcak öpücüklerle onları selamlayalım, onların hatırını soralım, onları arayalım sevgili kardeşler. Evet, ben özellikle bugün çocuklar için Thomas dua ediyordu. Çocuklar için dua ediyordu. Ve dua ederken bir şey söyledi ama şu anda tamamen unuttum. Çok hoşuma gitti aslında Thomas'ın söylediği sözler. Tobias işte. Tobias. Ya Tobias. Doğru. Thomas Tobias ya gene. İsimlerle zorluğumuz var ya. Sen nasıl dua etmiştin çocuklar için? Ya. Ha, nene, şimdi çocuklar girdi. Hatice hareket gösterdi. Dedim şimdi Hatice dikkatini oraya dağıtmasın. Annesi nasıl olsa ilgileniyor çocuklarla. Ona şey yaparken kafamdaki şeyi kaybettim. Aklımdaydı. Onunla başlayacaktım yani. Hatırlayabilecek misin Thomas? Evet. Eğer dua eden hatırlamıyorsa dua etmeni, o zaman benim hatırlamam. Hatırlamamam gayet normal değil mi? Ama güzel ya. Unutan varlıklarız ya. Unutan varlıklarız ya. Bir kez daha ortaya çıktı. Gerçekten unuttu. Değil mi? Tabii. Çünkü Tanrı yönlendiriyor. Ha tamam, yani evet. Doğru, ona doğru, çok doğru söylüyorsun, hatırlattın. Ya. Güzel ifadeler kullandı ama her neyse sorun değil, ama ben burada vurgulamak istediğim nokta şuydu. Thomas duasında bana tekrar şunu anımsattı. Tobias. Niye Thomas ya? Thomas'la geçenlerde konuştum ondan ha. Evet, bizim bir Thomas kardeşimiz var. Thomas kardeşimiz çok yaşlı, hastaydı. Ya yani onunla konuştum, herhalde ondan hep kanserle uğraşıyor. Thomas Kozmades. Thomas hep oradan geldi. Yani bizim kuşkucu Thomas değil de başka bir kardeşimiz. Kutsal Kitabın tercüme, yeni antlaşmanın tercümesiyle çok yakından ilgilendi ve uğraştı. Şu anda yakında basılacak yeni tercüme. Her neyse, Tobias diyoruz. Tobias duasında, yani bana şunu anımsattı, onu söyleyeyim size. Çocuk programının ne kadar gerekli ve önemli olduğunu, öyle söyleyeyim. Çocuk programı deyip geçmeyelim. Gerçekten Kerstin'in yaptığı ya da bu şu anda Ercan'ın içeride yaptığı hiç de o kadar kolay bir iş değil. Çok çok çok önemli. Ve İkinci duasına, normal dua zamanında yaptığı ikinci duasına da yürekten katılıyorum. Genelde ben de çok zorlandım. Özellikle çocuklar bu din dersinde, religyon dersinde hocaları, özellikle bu lisede evrim teorisini benimsemiş insanlar çoğu. Ve yaratıcının olmadığı ve her şeyin sadece tek bir hücreden başlayarak bir süreç içerisinde birbirlerini oluşturduğunu savunan bir yapı içerisindeler. Onun için Ercan çok kez geldi bana sorular sordu. Çelişkiye düşmeye başladı. Yasemin geldi bana çok sorular sordu. Kafada çelişkiler oluştuğu için. Dua edelim ki Tobias'ın dua ettiği gibi Tanrı gerçekten okullara imanlı, yeniden doğmuş Rabbin çocuklarını göndersin. Öğretmenler göndersin de gerçekten onları doğru bir şekilde eğitebilsinler. Doğru bir şekilde çocuklarımıza yön versinler sevgili kardeşler. Gerçekten çok çok önemli. Ve aynı zamanda da tabii bizlere de Tanrı yardım etsin ki bizler de Tanrı'nın verdiği destekle çocuklarımıza iyi bir şekilde destek verelim. Onları iyi bir şekilde eğitebilelim sevgili kardeşler. Evet. Biliyorsunuz her pazar bir araya geliyoruz. Ve her pazar bir araya gelmemizin birçok nedenleri olabilir ama asıl temel bir nedeni var. Arada bir ben bunu dile getirdim. Yine Tobias kardeş duasında yine bunu dile getirdi. Bugün hep Tobias'tan konuşuyoruz ama gerçekten aslında her pazar bizler Rabbin dirilişini kutluyoruz. Her pazar bizler Rabbin ölümden görkemle dirilişini kutluyoruz. Cuma günü mezara kondu ama pazar sabahı üçüncü gün ölümden görkemle dirildi. Eğer biz büyük bir coşkuyla, sevinçle toplantılarımıza gelebiliyorsak, kilisemize geliyorsak bunun bir tek nedeni olmalı. O da Rabbimize yücelik vermek için, ona övgü sunmak için, onu onurlandırmak için o coşku, o istekle toplantılarımıza katılalım. Ve gerçekten eğer Rabbin çocukları olmasaydık, Hacı da bir şekilde dile getirdi, eğer Rabbin çocuğu olmasaydık bugün biz burada olamazdık. Rabbin çocuğu olmasaydık belki bugün çocuklarımız sağlıklı ve dengeli bir şekilde olamazlardı. Ve Hacı'nın dediği gibi belki Rabbin çocuğu olmasaydı mucizevi bir şekilde oğlu Kemal çok daha farklı bir durumda olabilirdi. Ama Rabbin çocuğu olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı duyumsayabiliyor musunuz? Yani her pazar eminim duyumsuyorsunuz ama her gün bunu duyumsamaya çalışın. Gerçekten harika bir Rabbimiz var. Bizler sadık olsak da olmasak da, ona baksak da bakmasak da, bizler zaman zaman içinde bulunduğumuz sıkıntılardan dolayı isyan bayrağını çeksek de, neden sorularını Tanrı'ya yükseltsek de, biliyoruz ki o bizim yanımızda, bizi bırakmıyor, bizi terk etmiyor ve bize destek vermeye devam ediyor. Ne kadar güzel değil mi? O Kelsey'nin çocuklarımıza öğrettiği ayet de çok önemli bir söz var. Hepsi diyor, hepsi sözü var. Demek ki sorun ve sıkıntılar sadece senin için, sadece onun için, sadece bunun için değil. Eğer Rabbin çocuğuyum diyorsan, sıkıntı senin yandaşın olacak. Problem senin yandaşın olacak. Bu kadar basit. Kutsal Söz çok açık bir şekilde söylüyor. Rabbin çocuğu olduğunu söyleyen sıkıntılar içerisine girecektir. Ve sorunların içerisinde olacaktır. Ama bugün bir de bir başka bir gün. Evet, pazar günü Rabbin dirilişini kutluyoruz değil mi? Rabbin dirilişini kutluyoruz. Ama bugün yılda bir kez de olsa başka bir gün kutlanmakta. Başka bir günü kutluyoruz. Nedir o gün? Evet, analar günü, analar. Tam Anadolu diliyle söyleyeyim. Ben anneden daha çok anneme anne demiyorum da ben ana diyorum daha çok. Anacığım diyorum ya da anneciğim. Bu sabah yine onu aradım. Onunla konuştum. Şey yaptığım bir şiirle onu birazcık desteklemeye, şiirle desteklemeye, teşvik etmeye çalıştım ama o kadar ağladı ki çok zor oldu. O şiiri ben ona bitirene kadar. Şiirin daha 2-3 mısrasını okudum. Hemen başladı ağlamaya. Onun için gerçekten bugün Anneler Günü ve ben diyorum ki tüm annelerin Anneler Günü'nü bütün yürekten, tüm içtenlikle, bütün duygularımla kutluyorum ve gerçekten bir kez daha sizin bir kardeşiniz olarak size biraz destek vermeye çalışan, size bir şeyler öğretmeye çalışan bir çoban olarak, Rabbin altında en küçük çobanlardan biri olaraktan her birinizi kucaklıyorum. Her birinizin yanaklarından gerçekten öpüyorum sevgili kardeşler. Biliyorsunuz Mayıs'ın ikinci pazarı Anneler Günü olaraktan kutlanmakta. Ama sadece Mayıs'ın ikinci pazarı Anneler Günü kutlanmıyor. Ama aynı zamanda da bazı ülkelerde bu Anneler Günü farklı günlerde kutlanıyor. Dikkatimi çekti biraz böyle araştırıp baktığımda. Örneğin Avrupa Birliği içerisinde olmasına karşın Fransa'da Anneler Günü Mayıs'ın ikinci haftasında kutlanmıyor. Ne zaman kutlanıyor biliyor musunuz? Mayıs'ın son pazarı. Mayıs'ın son pazarı Fransa'da Anneler Günü olaraktan kutlanmakta. Peki Norveç'te ne zaman kutlanıyor biliyor musunuz? Norveç'te. Şubat'ın ikinci pazarı. Şubat ayının ikinci pazarı Anneler Günü olaraktan kutlanıyor. Ve Rusya'da ise Kasım ayında, Kasım'ın son pazarı. Kasım'ın son pazarı Anneler Günü olaraktan kutlanıyor. Ve bir şey dikkatimi çekti. Endonezya'da ne zaman kutlanıyor biliyor musunuz? Endonezya'da, doğru söyledin Eylem. Endonezya'da biz Weihnachten dediğimiz doğuş bayramı var ya, onun hazırlıkları içerisinde heyecanla ona kendimizi hazırlarken onlar da 22 Aralık'ta Anneler Günü'nü kutluyorlar. Endonezya'da 22 Aralık'ta Anneler Günü olarak kutlanıyor. Bizlerde de yani Avrupa'da da gün hangi gün olursa olsun hani Mayıs'ın ikinci pazarı, ayın 3'ü ise 3'üdür, 5'i ise 5'idir, neyse hangi güne denk geliyorsa Mayıs'ın ikinci pazarı Türkiye'de de aynı şekilde Mayıs'ın ikinci pazarı Anneler Günü olaraktan kutlanıyor. Belki şöyle sizi birazcık geriye götürmek istiyorum. Özellikle Türkiye'de ilkokul eğitimini almış kardeşleri biraz böyle hatırlamalarını rica edeceğim. Anneler Günü döneminde böyle büyük bir heyecanla şiirler ezberlerdik annelerimiz için. Hatırlayanınız var mı? Anneler Günü'nde annelerimiz için şiirler ezberlerdik. Çok meşhur bir dörtlük vardı. Bunu mutlaka siz hatırlayacaksınız. Çok meşhur bir... Eylem hemen söyle.
Annelerim seni vermiş, çiçeklerden yemişler, sarı saçlı bebekler, canımdan çok sevdim.
Bravo, bravo. Bravo, teşekkür ederim. Tam işte bu. Onun başı canım anneme diye başlıyor. Hep öyle başladık. Canım anne, anneciğim. Seni, sana bir öpücük, işte seni gerçekten çiçeklerden, yemişten, sarı saçlı bebekten, canımdan çok severim. Bu dörtlük, ben bunu hiç abartmadan söylüyorum. Her Anneler Günü'nde annemin karşısına geçip böyle selam verip anneme bu şiiri okurdum. Annem de beni kucaklardı, öperdi. Canım sarı oğlum derdi. Ben 12 yaşına kadar sarıydım. Hala beni sarıkom diye seviyor. Sarıkom. Sarı oğlum. Ama sarılık kalmadı artık. Beyazlaştık. Evet, esmerleştik. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşler? Her geçen yıl, yani ben en azından içimdeki duyguları o şekilde ifade etmek istiyorum. Ben de öyle oluyor. Sizde de mutlaka öyle oluyor. Her geçen yıl sanki şarap nasıl ki böyle güzelleşiyorsa, değeri artıyorsa, annemize olan sevgimiz, annemize vermiş olduğumuz değer sanki her geçen yıl daha da fazla artar nitelikte. Öyle değil mi? Ama bazen de ne hikmetse, insan olduğumuzdan kaynaklanıyor, ne hikmetse, annemizle birlikteyken, annemizin yanındayken onun kıymetini bilemeyiz. Değil mi? Annemizden uzaklaştığımızda, annemizi terk ettiğimizde, işte benim terk ettiğim gibi, bazılarımızın terk ettiği gibi, uzaklarda, Türkiye'de bırakıp ta buralara geldiğimizde, annemizin değeri, annemizin önemi sanki bir çıta daha yukarı çıkar. Biraz daha böyle değeri artar. Annenin gerçekten istediği nedir? Annenin arzuladığı, evlatlarından beklediği nedir sevgili kardeşler? Benim annemin bir şeyi vardı. Şöyle derdi. Oğlum, benim için bir tatlı söz yeter. Anne için bu yeterli olabiliyor. Bir tatlı söz yeter. Bazen de şöyle derdi. Oğlum, benim için bir tatlı öpücük yeter. Gerçekten anne için bir tatlı söz, anne için bir tatlı öpücük yeter de artar bile. Ama bazılarımız gibi, benim de olduğum gibi, bazılarımıza gerçekten de çok daha anlamlı gelir bu anneler günü. Niye? Analarımızdan uzak olduğumuz için. Annelerimizi göremediğimiz için. Yine işte dediğim gibi bu sabah annemi aradım. Annemin anneler gününü kutlamak için. Ve ona bir şiir okudum. Dedim ki, canım anneciğim dedim, ağaç olsan yaprak olur, dal olur, sana gelirim. Deniz olsan sel olur, ırmak olur, sana gelirim. Bahçe olsan canım anneciğim, gül olur, toprak olur, sana gelirim. Güneş olsan yol olur, bayrak olur, sana gelirim. Ama dedim gelemiyorum. Ancak şiirimle sana sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum ve yanacıklarından öpüyorum diye annemi anneler gününü kutladım sevgili kardeşler. Biliyoruz ki anneler günü çoğu kez her ülkede olduğu gibi Almanya'da da böyle oluyor. Posta ve telefon trafiği gerçekten çok yoğunlaşıyor. Telefonlar çalıyor değil mi? Ondan sonra postalar, tabii kartlar gönderiliyor. Ya da bazıları çiçek bile gönderenler var. Ben bir keresinde daha Türkiye'deydim o zaman. Hanım doğum için buraya gelmişti. Ve bir şekilde Türkiye'de bir çiçekçi buldum. Almanya'ya da çiçek gönderebilecek yeterlilikte bağlantısı vardı. Ve bir telefon açtım, söyledim. Bu mümkün mü diye. Dediler ki evet, Almanya'da bizim şubemiz var. Ve ilk oğlumu dünyaya getirdiğinde eşim Ercan'ı 8 aylık dünyaya gelmişti. Ve bir ay kuvezde kalması gerekiyordu. Ve ona Almanya'dan çiçek gönderdim. Ve hiç beklememişti böyle bir şey eşim. Ama ilk çiçeğini, anne olmanın o ilk duygusunu o çiçeklerle beraber yaşayabilmişti. Evet. Şimdi belki düşünebiliriz. Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Hiç merak ettiniz mi bilmiyorum. Nereye baksanız büyük sözlüklere ya da ansiklopedilere, orada anneler günü hakkında değişik değişik şekilde anlatılıyor. Ama anlatılan kişi aynı. Bu nasıl ortaya çıkmış? Eğer çok merak ediyorsanız ben size onu birazcık böyle kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Anneler günü nasıl ortaya çıkmış? Amerika'nın iç savaş yılları sonrası bir kişi varmış, bir kadın. Onun adı Julie Ward Hoove diye biri. Şimdi bu kişi annelere saygı göstermek amacıyla, annelere gösterdiği saygı amacıyla bu kişi anneler gününü ortaya atmış. Ama bu kişi bunu söylerken, bu düşünceyi ortaya atarken kendisi şöyle diyor. Aslında bu düşünceyi bende oluşturan faktör, bir başka kişinin yaşamı beni çok etkiledi diyor. Kim bu kişi? O kişinin adı da belki hatırlayacaksınız, belki okudunuz bir yerde. Onun adı da Anna Jarvis diye biri. Anna Jarvis. Anna Jarvis. Anna Jarvis o iç savaş yılları içerisinde analar, anneler daha temiz bir ortamda, daha sıhhi, daha temiz bir ortamda çalışsınlar diye anneler için çok büyük bir emek vermiş, çaba harcamış o iç savaş yılları dönemi içerisinde. Sonra bu kişinin, Anna Jarvis adında olan bu kadının bir kızı oluyor. Ve kızına da aynı ismi veriyor. Anna ismi. Evet, tabii ki soy ismi Jarvis olduğuna göre onun da adı Anna Jarvis. Bu küçük Anna, annesinin o yaptıklarından o kadar çok etkileniyor ki, annesi öldüğünde 1908 yılında, 10 Kasım 1908 yılında annesi ölünce, annesinin vermiş olduğu, o kadınlara vermiş olduğu, annelere daha doğrusu vermiş olduğu o değer açısından, o etki açısından West Virginia eyaletinde bir kilisede anneler günü olarak annesinin gününü kutlamış orada bir kilisede. 1908 yılında 10 Kasım. Sonra bu noktadan itibaren 45 eyalette hızlı bir şekilde yayılmış. Ve Amerika'da 1912 yılında resmen anneler günü olarak ilan edilmiş. 1912 yılında. Daha sonra da 1914 yılında da Amerika Başkanı Woodrow Wilson, bu kişi de anneler gününü ulusal bir bayram olarak ilan etmiş. Hani bize nasıl 19 Mayıs ulusal, gençlikle ulusal bir bayram ya da 23 Nisan, aynı şekilde bu kişi de, bu Amerikalı Woodrow Wilson, Başkan Woodrow Wilson de evet ulusal bir gün olaraktan 1914'te anneler günü olaraktan açıklamış, beyan etmiş. 1955'te de 55 yılında da Türkiye'de ilk anneler günü kutlanıyor. 1955'ten itibaren ülkemizde de anneler günü olaraktan kutlanmakta. Ve biliyorsunuz anneye olan sevgi, ona olan o yakınlık değişik cümlelerle, değişik sözlerle anneye olan sevgi ifade edilir. Hatta bazı atasözlerine bile girmiştir. Örneğin bizim atasözlerimizde iki tane atasözü var. Çok çok önemli. Şudur birincisi, ana hakkı ödenmez. Yani anaların yaptığı, onların yaptıklarına bir karşılık ödenecek bir bedel yok. Onu ifade eden bir şey, anaların hakkı ödenmez. Bir başka sözde diyor ki, bu çok hoşuma gidiyor bu söz. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Yani anne gözyaşı döküyorsa yüreğinin derinliklerinden gelen gözyaşıdır. Gerçek gözyaşlarıdır sevgili kardeşler. Peki dikkatimi çekti. Acaba Rusça'da nasıl bir söz kullanılmış? Bakın Rusça'daki de o kadar güzel ki şöyle kullanılıyor anneler için. Ananın öfkesi diyor. Ananın öfkesi baharın karı gibidir. Ananın öfkesi baharın karı nedir? Hemen erir gider. Baharın karı gibidir. Ananın öfkesi kalıcı değil. Hemen gidici. O anlamı ifade ediyor. Ya da Ruslar yine bir başka söz kullanıyor. Diyor ki çocuğun parmağı acısa diyor. Ananın parmağı değil yüreği yanar. Çocuğun parmağı acıyor. Ananın da yüreği. Henry Ward Beher adında biri ise ana yüreği çocuğun okuludur. Çok hoşuma gitti bu söz. Tamam. Kersin ve Ercan sizin çocuklarınıza bir şeyler öğretmeye çalışıyor orada. Bu doğrudur ama yeterli değil. Ben şimdi tabii ki bugün analar günü olduğu için anaları hep öne koyuyorum ama babaların da katkısı olması lazım mutlaka. Ama anaların vermiş olduğu, çocuklarına vermiş olduğu yön, onlara vermiş olduğu destek gerçekten kayda değer nitelikte. Ne kadar güzel bir söz. Ana yüreği çocuğun okuludur. Ostavski adında bir başka biri şöyle demiş. Anneler her şeyi görmeseler bile yürekleriyle duyarlar. Anne görmez ama derler ya hani belki analarınız demiştir size. Kızım yüreğim cız etti der. Yüreğim cız etti ya da oğlum yüreğim cız etti. Seni geçenlerde rüyamda gördüm diyor. Annem böyle yüreğim sızladı. Oğlum hasta mısın? Bir şeyin mi var? Ya bak yürekten sonra babamı çok severim bak yanlış anlamayın. Ben bir kez babamdan duymadım böyle bir şey. Babamı çok severim. Ama ben anamdan duydum bunu. Bak analar onun için çok özel. Emin olun analar çok özel. Onun için ben eminim ki kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Burada çocuk programı yapılırken aynı zamanda da analık da yapılıyor. Bunu arı bir dille söylüyorum. Ama asıl analığı sizler yapmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Rabbin size verdiği bilgelikle. Rab size o bilgeliği veriyor. O bilgeliği çocuklarınız için kullanabilmeniz için. Bir de Fransız şairi var biliyorsunuz çok meşhur. Victor Hugo. Victor Hugo da roman yazarı, şair. Bu insan da çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki kadınlar zayıftır diyor. Kadınlar zayıftır. Ama ondan sonrası çok güzel. Diyor ki ama diyor anneler güçlüdür diyor. Kadınlar zayıftır ama analar güçlüdür diyor. Biz kendimiz yaşamadık mı bunu kendi analarımızın hayatında görmedik mi? Ve son bir şey daha söyleyeceğim. Bu da çok duygusal bir şey. Bu da çok hoşuma gitti. Brach Vogel bir Alman. Ya Brach Vogel. Şöyle diyor. Hiçbir süs bir kadını annelik sevgisi kadar güzelleştiremez. Ne dudak boyası, ne göz boyası, ne rastık mı çekiyorlardı? Yani o boyalar anne için güzeldir, harikadır. Beni hani onda bir yanlışlık yok sakın karşı olduğumu düşünmeyin. Makyajlı kadınlar tabii ki güzeldir. Benim de hoşuma gidiyor. Makyaj çirkin bir şey değil. Ama burada bunu çok güzel görmek lazım. Hiçbir süs, ne tür süs olursa olsun, hiçbir süs bir kadını annelik sevgisi kadar güzelleştirmez. Demek ki senin çocuğuna olan, evlatlarına olan sevgin senin en güzel süsün. Kerstin'in çocuklarına olan sevgisi Kerstin'in en güzel süsü. Hatice'nin de, Özlem'in de, Songül'ün de, tabii ki Dileğin de. En güzel süsü o evladına bir de üstelik hem babalık yapıyor hem de annelik yapıyor Dilek. Çok daha iki büyük işi yapıyor. Değil mi? Aslında Dileği çift onurlandırmak lazım. Aslında hepinize aldım ama ona aslında iki tane gül vermem lazım. Çünkü hem annelik yapıyor hem de babalık yapıyor Dilek. Ya hakikaten çok çok harika sözler. Beni çok duygulandırdı. Bunları okumadan size geçmek istemedim değerli kardeşler. Ama tabii ki babalar kendilerini sakın kötü görmesinler. Babaların da rolü büyük. Babalar annelere gereken o desteği vermeseler, anneleri gerekli bir şekilde kucaklamasalar, kesinlikle anneler de sorumluluklarını yerine getirmekte en azından zorlanırlar. Doğru mu Hatice? En yaşlısı sensin burada. Ana olaraktan. Değil mi? Ya. Şimdi Kutsal Söz'de bir bölüm var. Aslında çok böyle çarpıcı ama aynı zamanda çok itici bir bölüm. Ben bu bölümü size aslında orada anlatılan olayı daha doğrusu Tanrı'nın sadakati o hani her gün tazelenen merhameti ve sevgisini anlatmaya çalışırken o bölümü kullanmıştım sizler için. Birinci Krallar 3. bölümü açalım. Birinci Krallar 3. bölümde iki anneden söz ediliyor. İkisi de hayat kadını. İkisi de hayat kadını. Yaşamlarını, hayatlarını, bedenlerini sataraktan çocuklarını yetiştirmeye çalışan, çocuklarına yön vermeye çalışan iki tane ana. Birinci Krallar 3, 16. ayetten 28. ayete kadar olan kesim. Bülent sen okur musun yoksa ben mi okuyayım? Tamam, okursan gel oku o zaman. Ben de bir soluklanmış olurum. Üçüncü bölüm, Birinci Krallar 3, 16'dan 28'e kadar.
Süleyman bilgece yargılıyor. Bir gün iki fahişe gelip kralın önünde durdu. Kadınlardan biri krala şöyle dedi. Efendim, bu kadınla ben aynı evde kalıyoruz. Birlikte kaldığımız sırada ben bir çocuk doğurdum. İki gün sonra da o doğurdu. Evde yalnızdık. İkimizden başka kimse yoktu. Bu kadın geceleyin çocuğunun üzerine yattığı için çocuk ölmüş. Gece yarısı ben kulun uyurken kalkıp çocuğumu almış. Koynuma yatırmış. Kendi ölü çocuğunu da benim koynuma koymuş. Sabahleyin oğlumu emzirmek için kalktığımda onu ölmüş buldum. Ama sabah aydınlandığında dikkatle bakınca onun benim doğurduğum çocuk olmadığını anladım. Öbür kadın hayır, yaşayan çocuk benim, ölü olan senin diye çıkıştı. Birinci kadın hayır, ölen çocuk senin, yaşayan çocuk benim diye diretti. Kralın önünde böyle tartışıp durdular. Kral biri yaşayan çocuk benim, ölü olan senin diyor. Öbürü hayır, ölen çocuk senin, yaşayan benim diyor. O halde bana bir kılıç getirin dedi. Kılıç getirilince kral yaşayan çocuğu ikiye bölüp yarısını birine, yarısını öbürüne verin diye buyurdu. Yüreği oğlunun acısıyla sızlayan çocuğun gerçek annesi krala aman efendim sakın çocuğu öldürmeyin, ona verin dedi. Öbür kadınsa çocuk ne benim ne de senin olsun, onu ikiye bölsünler dedi. O zaman kral kararını verdi. Sakın çocuğu öldürmeyin. Birinci kadına verin. Çünkü gerçek annesi odur. Kralın verdiği bu kararı duyan bütün İsrailler hayranlık içinde kaldı. Herkes adil bir yönetim için Süleyman'ın Tanrı'dan gelen bilgeliğe sahip olduğunu anladı.
Teşekkürler. Sağ olun. İlginç bir olay değil mi? Okuduğumuz bu parça gerçekten çok örnek teşkil edecek yaşanmış bir hikaye değil, yaşanmış bir olay. Genelde bizler kutsal kitapta anlatılan bu tür klasik olayları okuyup geçerken asıl içeriğini sürekli okuduğumuz için, başka günlerde de bu parçayı okuduğumuz için asıl içeriğini, önde olması gereken asıl içeriğini gözden çok rahat bir şekilde kaçırabiliyoruz. Şimdi bu parçaya baktığımız zaman, ben o zaman da bu parçayı kullanırken Tanrı'nın Süleyman'ı, Kral Süleyman'ı nasıl hikmetli bir şekilde bilgece kullandığının altını çizmiştim. Yani bu parçayı okuduğumuz zaman aklımızda kalan ne? Tanrı Süleyman'ı bir gece kullanıyor. İki hayat kadınını doğru bir şekilde bir gece yargılayabilmesi için. Bunun ötesinde başka bir şey aklımızda kalmıyor. Ama sevgili kardeşler, burada öne çıkan bir başka nokta var. Anneler gününü düşünürken aslında ananın yüreğini, bravo, ananın anayı ana yapan özelliği asıl annenin çocuğunun davranışında bunu görüyoruz. Yani çocuğun asıl annesinin yaklaşımına baktığımız zaman gerçekten gerçek analık nedir? Ananın kalbi nasıl olması gerekiyor? Bunu çok güzel bir şekilde burada bence sergilemekte değerli kardeşler. Şimdi burada İki anneden söz ediliyor. Ve ikisi de fahişe. Yani ikisi de hayat kadını. Anlaşılan o ki her iki bebek de günahlı yaşam içerisinde dünyaya gelmiş. Yani günahlı yaşamın ürünü bu iki bebek de. Gerçekten de insanın yüreğini böyle sarsan, gerçekten insan yüreğini böyle titreten bir durum söz konusu burada. Ama kendime bunu okuduğum zaman bir kez daha sordum. Koskoca Kral Süleyman, Tanrı'nın seçmiş olduğu halk için atamış koskoca Kral Süleyman, toplumun dışladığı, toplumun küçümsediği, aşağıladığı bu iki hayat kadınına niye bu kadar ilgi duyuyor? Niye onların sorunlarıyla bu kadar yakından ilgileniyor diye kendime sordum. Yani koskoca kral, insanların değer vermediği bu iki kadına koskoca kral değer veriyor. Zamanını ayırıyor ve içinde bulundukları soruna çözüm getirmeye çalışıyor Kral Süleyman. Şimdi bu soruyu kendime sorduğumda aslında yanıt o kadar zor değil. Neden? Çok basit. Şudur. Tanrı'nın hiç ayrım yapmadan tüm insanlığa anne olsun ya da baba olsun, üvey olsun ya da üvey olmasın, tüm canlara olan sevgisinden kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey değil. Yani Süleyman'ın hikmetle duruma çözüm getirmesinin temel dayanağı ne? Tanrı'nın ona vermiş olduğu bilgelik. Yani Tanrı Süleyman'ı bilgece kullanıyor kadınların sorunlarına çözüm getirebilmesi için. Bütün olayın özünde şu var. Tanrı her canı seviyor. Hayat kadınlarını da seviyor. Onların çocuklarını da, onların bebeklerini de Tanrı seviyor. Eğer sevmemiş olsaydı herhalde ayrım yapardı. Koskoca kralı da bu amaç için kesinlikle kullanmazdı diye düşünüyorum sevgili kardeşler. Onun için ben bunu burada ifade etmek istiyorum sade bir dille. Her imanlı, topluluğu oluşturan her bir birey, sizler amaç olarak, kilisenin bir amacı olarak, topluluğun bir amacı olarak amaç şu olması lazım. Ya da amaçlarımızdan bir tanesi şu olması lazım. Düşmüş olanı elinden tutup ayağa kaldırmak, desteklemek ve onu bağışlamak. Bağışlamak. Bağışlamak güzel bir şey değil mi? Ama bakın, bağışlanmayı bilmeyen insan, bağışlanmayı bilmeyen insan bağışlamayı da bilmiyor, biliyor musunuz? Ama hamdolsun ki tüm çirkinliğime rağmen, tüm eksikliğime rağmen Tanrı beni bağışladı. Bütün suçlarımı bağışladı. Bir daha anmamak üzere. O zaman ben de Ahmet'i, Mehmet'i, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatma'yı bağışlamam da o kadar zor olmamalı sevgili kardeşler. Onun için bağışlayan ve destekleyen bir yapı içerisinde olmamız lazım. Kilise topluluğunu oluşturan bireylerin en büyük hedeflerinden bir tanesi de, davranışlarından bir tanesi de bu olması gerekiyor. Evet. Şimdi bu iki kadın anlaşılıyor çok net bir şekilde. Tanrı'nın istemi dışında yaşayan iki kişi. Yaşamlarını dediğim gibi bedenlerini sataraktan yaşamlarının devamını sağlıyorlar. Şimdi düşünüyorum değerli kardeşler. Eğer Rab Tanrı sevme konusunda, dikkat edin, eğer Rab Tanrı sevme konusunda bizlerin tutum ve davranışlarını bir temel olarak almış olsaydı, dayanak olarak. Yani ben Tanrı'ya nasıl davranıyorsam Tanrı beni o oranda sevecek olmuş olsaydı ne olurdu? Hepimiz bence ağaçtan düşen yapraklar gibi patır patır dökülür, yerlerde sürünürdük. Doğru mu? Doğru mu? Doğru değil mi? O zaman şunu diyebilir miyiz? Bir fahişeyi ya da yanlış yapan bir kadını ya da bir anneyi suçlamaya, onlara kötü gözle bakmaya, onları aşağılamaya hiçbirimizin hakkı yok. Doğru mu? Doğru. Hiçbirimizin hakkı yok sevgili kardeşler. Hangimiz yüce olan Tanrı'nın önünde kusursuzuz? Hangimiz diyebiliriz ki şunu, ben Tanrım'ın bana olan sevgisini hak ettim. Hak ettiğim için Tanrı beni seviyor. Bunu diyebilen var mı aramızda? Anne olsun ya da baba olsun. Diyebilir miyiz bunu Reşit? Mümkün değil değil mi? Bundan dolayı biz sevgiyi hak ettik. Kesinlikle hayır. Buna rağmen Tanrı bizi seviyor. Recep'e rağmen. Recep'in yaptıklarına rağmen Tanrı Recep'i seviyor. Bülent'in yaptıklarına rağmen, hacının yaptıklarına rağmen, Özlem'in yaptıklarına rağmen, Dilek'in yaptıklarına rağmen, Hatice'nin yaptıklarına rağmen, Songül'ün yaptıklarına rağmen Tanrı onları yine sonsuz sevgiyle seviyor ve sevgisiyle ısıtıyor her gün. Bizim kendi annelerimiz yanlış yaptılar mı acaba? Anama toz kondurmam. Ama ya annem de hata yaptı. Annem de hatalar yaptı. Siz genç anneler ya da ileride yaşlı olacak anneler, sizler de hata yapıyorsunuz. Hatalar yapmaya devam edeceksiniz. Çünkü mükemmel bir anne yok. Tanrı anne yarattı ama mükemmel bir anne yaratmadı. Değerli kardeşler, bunu açık bir dille ifade etmek isterim. Onun için dediğim gibi bu iki kişiye de farklı gözlerle bakmamız gerekiyor. Şimdi ben bu olayda hızlı bir şekilde iki noktayı öne çıkarmak istiyorum. Ben burada tabii ki Tanrı'nın ne kadar bilgece davranan bir varlık olduğunu biliyoruz. Burada o gerçek ortaya çıkıyor. Ama ben burada anne olma konusu açısından iki noktayı öne çıkarmak istiyorum. Burada birinci olarak benim gözüme takılan nokta şu. Anne sorunlar içerisindeyken ya da anneler sorunlar içerisindeyken Rab Tanrı'nın harekete geçip sorunlara çözüm getirebilmiş olması. Yani hiçbir anne sorunlar içerisinde yalnız değil. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilir miyiz? Annenin sorunları bol mutlaka, sıkıntıları bol ama yalnız değil. Tanrı onların sorunlarına eğilen bir Tanrı, çözüm getiren Tanrı, hamdolsun. Ve burada da görüyoruz ki Tanrı ne yapıyor? Kral Süleyman'ı kullanaraktan o zavallı iki annenin o karmaşık sorununa hikmetli bir şekilde bilgece çözüm getiriyor, hamdolsun. Hamdolsun ki bizim Rabbimiz duyarsız değil, vurdum duymaz değil. Durumlar karşısında ne yapması gerektiğini bilen, gecikmeden harekete geçen diri Tanrı, hamdolsun. Eğer ben şunu açıkça ifade etmem gerekirse sevgili kardeşler, hiçbir anne şunu diyeceğini sanmıyorum. Stressiz, sorunlar olmadan, hiçbir gerilim yaşamadan, sevinç içerisinde, böyle huzur içerisinde, neşe içerisinde çocuklarımı yetiştirdim, büyüttüm. Bir anne bunu diyebilir mi? Ben çocuklarımı eğitirken stres yaşamadım. Ben çocuklarımı eğitirken bir gerilim yaşamadım. Hep böyle neşeyle, huzurla, ortalık böyle dallı güllü gibi bir ortamda onları yetiştirdim. Bunu diyebilen bir anne var mı aramızda? Herhalde yok değil mi? Yok. Her anne gerçekten o hamilelik döneminden başlayarak ağrılar içerisinde çocuğunu dünyaya getirene dek, ben bunu Reşit'le beraberken kutsal kitap çalışmasında Songül'le beraber orada yine bunu sizler için de kullanmıştım ama tekrar söylememde zarar yok. Eşim Aydın'ı dünyaya getirirken burada olduğum için doğumuna girdim. Ve elini tutuyordum. O doğum esnasında o kadar acı çekiyordu ki elimi öylesine sıktı. Yani normal şartlarda al elimi sık desem o kadar sıkamaz. Öyle sıktı ki hiç gülünç olmasın size böyle ayırmak zorunda kaldım. O kadar kuvvetli bir şekilde sıktı. Ve o zaman anladım ben ki hani o düşüş esnasında anaya dedi ya, havaya şunu dedi, ağrıyla çocuk doğuracaksın. Bu ağrının ne demek olduğunu ben o zaman anladım. Ve doktora sordum. Dedim ki bu kadar ağrı, yani iyi dedim, kadınlar bu kadar ağrıya dayanıyor. O dedi ki bu ağrıyı eğer mümkün olsa erkeğe verseniz, erkeğin vücuduna bu ağrının bu oranda ağrıyı vücuduna verseniz erkek buna dayanamaz diyor. Dikkat edin. Erkek buna dayanamaz. Demek ki ana hamilelik döneminde başlıyor. Değil mi? Çocuğunu dünyaya getirene kadar bununla bitiyor mu? Bununla da bitmiyor. Ne yapıyor? Aynı zamanda da sevgili kardeşler alıyor eğitiyor, öğretiyor, ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Bununla da yetmiyor. Evlendirmesine belki destek veriyor. Bu da yetmiyor. Onların torunları oluyor. Onların torunlarına da bakmak zorunda kalıyor. Analık. Benim kayınvalide bizim çocuklara çok baktı. Ben annemden uzaktım tabii. O bunu yapamazdı ama kayınvalidemin desteğini ben hiç unutamıyorum. Biz bu hizmeti devam ettirirken. Bizim çocuklarımıza kayınvalide çok büyük destek verdi. Yani doğurmakla bitmiyor iş. Ta evlenene kadar, çocuk dünyaya getirip torunlara bakana kadar bir şekilde sıkıntı, gerginlik, sorun mevcut. O zaman diyebilir miyiz değerli kardeşler? Evet, anne olmak eşittir stresli, sıkıntılı bir süreçtir. Doğru değil mi? Sıkıntılı bir süreç. Ben ileride tabii ki annelerin, yeni anneleri adaylarının dirençlerini kırmak istemiyorum ama amacım onları yüreklendirmek. Cesaretinizi kaybetmeyin sakın. Anne olmak güzel bir duygu. Onu yaşayınca anlayacaksınız sevgili kardeşler. Evet, ben hepiniz için iyi bir haberim var. Tüm annelerin içinde bulunduğu, yüz yüze geldiği, çarpıştıkları, mücadele ettikleri, boğuştukları her durumda, her süreçte Tanrı onlara destek veriyor ve verecektir de. Bunu siz birebir kendiniz yaşıyorsunuz ve kesinlikle de yaşamaya devam edeceksiniz sevgili kardeşler. Evet, bunu nereden anlıyoruz? Destek verdiğini, Süleyman'a vermiş olduğu bilgelikte bunu görüyoruz değerli kardeşler. Peki Süleyman'a bilgelik nereden geliyor? Süleyman'ın kendisinden mi geliyor? Hayır. Tanrı'nın kendisinden geliyor. Eğer bu dua esnasında söylemiştim, eğer Kerstin çocuğuna yön verebiliyorsa, bilgece davranıp onun eğitimine ya da Filiz'e destek verebiliyorsa ya da herhangi bir anne bunu yapabiliyorsa, bu ondan kaynaklanan, Kerstin'den ya da havadan, eylemden kaynaklanan nedenden dolayı değil, Tanrı'nın vermiş olduğu bilgelik. Onun vermiş olduğu bilgelikten dolayı Kerstin bunu yapabiliyor, Kristina bunu yapabiliyor ya da anneler, Hava ve Eylem ya da diğer anneler, hepinizin ismini saymak istemiyorum. Burada gereken bilgeliği veriyor ve destekliyor sevgili kardeşler. Ama inanın sadece o dönemde, o dönemin annelerine değil, günümüzün annelerine de, babalarına da gereken bilgeliği Tanrı vermeye devam ediyor değerli kardeşler. Önemli olan Tanrı'nın verdiği o bilgeliği doğru biçimde, doğru zamanda, iyi yönde kullanabilmek değerli kardeşler. Evet, her anne babaya Tanrı bu bilgeliği veriyor ama önemli olan sen bu bilgeliği kullanma arzusu, gayreti içerisinde misin? Tanrı veriyor. Zorlamıyor. Zorlamıyor, bilgeliği veriyor ama zorlamıyor. Kullanmak, ondan yararlanmak senin kendi elinde. Tanrı tüm anneleri gelecek olan sorunlara karşı nasıl davranması konusunda, nasıl adımlar atmaları konusunda eğitiyor ve hazırlıyor sevgili kardeşler. Geleceğe de anneleri çok güzel bir şekilde Tanrı hazırlıyor. Ama Tanrı çocuklarımızı anneler aracılığıyla eğitirken anneler de çocuklarının önünde uygun yaşam tarzı içerisinde olmaları gerekiyor. Yani örneklik, Rab'de olmanın güzelliğini, dedik ya süsünü, o sevgiyi, bilgeliği iyi bir şekilde yansıtmaları, göstermeleri gerekiyor sevgili kardeşler. Evet, çocuklarımızın özel gereksinimleri var mı? Var. Çocuklarımızın gerçekten bugün baktığımız zaman her birinin isteği bol. Değil mi? Onların sadece yıkayıp paklamakla değil, her yönde ne kadar çok istekleri olduğunu, ne kadar çok gereksinimleri olduğunu anneye babaya, bunu görmemek mümkün değil. Ama bu sizi telaşlandırmasın. Bu sizi korku içerisine düşürmesin sevgili kardeşler. Daha önce de ifade ettiğim gibi, güzel olan Tanrı senin ne yapman konusunda, nasıl davranman konusunda ve durumlar içerisinde neyi söylemen konusunda gerekeni yapacaktır. Gerekeni verecektir. Evet, işte bu bilgeliği iyi öğrenmiş bir anneden bir örnek vereyim size. Anne bir yaz gecesi, fırtınalı bir gece, rüzgarın çok kuvvetlice estiği bir yaz gecesinde her zaman olduğu gibi çocuğunun odasına giriyor, çocuğunu yatağa koyuyor, üstünü böyle sıkıca örtüyor. Ondan sonra çocuğundan ayrılıp ışığı söndürmek için kapıya doğru yürüdüğünde oğlu ürkek, titrek bir sesle, "Anne, benimle bu akşam uyur musun?" Kuvvetli fırtına var ya, camlardan o fısıltıyı duyuyor. "Anne, bu akşam benimle uyur musun?" diye soruyor. Anne, kapıya doğru giden anne, ışığı tam söndürecek, iyi geceler diyecek, bırakıyor ışığı söndürmeyi, geri dönüyor, kucağına alıyor, iyice kucaklıyor oğlunu, öpüyor, onun güvenini tazeliyor, çocuğunun güvenini tazeliyor, yeniliyor, daha sonra yatağa yatırıyor ve diyor ki, "Sevgili oğlum, maalesef olmaz. Çünkü babanla uyumam lazım." Çocuk bir sessizlik çekiyor. Ondan sonra o sessizliği bir anda bozuyor. Koca korkak. Anlamadınız değil mi? Ama burada aslında şunu görmek lazım. Ben şimdi ilk baktığımda giderim, tabii canım benim gülüm balım derim, girerim yatarım, öyle düşünürüz değil mi? Ama Tanrı ne kadar güzel bilgelik veriyor anneye. Gidiyor önce çocuğunu teselli edip onun güvenini kazanıyor. O temas, vücut temasıyla. Çocuk ne düşünüyor? O sıcaklığı aldıktan sonra çok rahat, hiç yanlış bir şey düşünmüyor. Babasının korkak olduğunu düşünüyor. Koca korkak demekle. Bakıyorsunuz tartışmasız bir şekilde, hiç tartışma olmadan, gürültü patırtı olmadan bilgece durum çözüm buluyor. Bu bilgelik nereden geliyor o anneye? Herhalde siz çok fazla Tanrı'nın kendisinden geliyor sevgili kardeşler. İkinci nokta ise anne sevgisi gibi hiçbir şeyin olmaması. İkinci nokta bunu koydum. Anne sevgisi gibi hiçbir sevginin olmaması. Ben diyorum ki Tanrı'ya olan sevgi, şimdi Tanrı'nın bize olan sevgisini tabii biz bazen anlamakta güçlük çekiyoruz ama ben size yürekten söylüyorum. Ben sevgiyle büyüdüm. Gerçekten babamın da sevgisi vardı mutlaka ama anneme çok yakındım. O anne sevgisi, annemin bana olan sevgisi her zaman bir örneklik teşkil etti bana. Sanki Tanrı'nın sevgisini anladıktan sonra, İman edip Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anladıktan sonra o anne sevgisiyle Tanrı sevgisini bütünledim birbiriyle. Aslında biz Tanrı'nın ilk sevgisini annede tadıyoruz, biliyor musunuz? Örnek teşkil edecek oranda yüce bir sevgi. Annenin sahip olduğu sevgi sevgili kardeşler. Ben diyorum ki gerçekten en büyük fedakarlık, en büyük anne olmanın en büyük özelliği herhalde fedakar olmaları. Doğru mu? Ana kadar fedakar biri var mı? Şimdi babalar, ben babaları burada yüzlerini aşağı eğmelerini istemiyorum. Fedakar, fedakar. Ben kendimden söylüyorum. Ben eşim kadar fedakar değilim. En basitini söyleyeyim. Yarım saat oynarım çocuklarla, sıkılırım. Eşim 1,5 saat oynar. Bak Bülent gülüyor. Doğru değil mi Bülent? Ya bu sabır nereden geliyor? Bu sabır nereden geliyor? İşte Tanrı'nın verdiği o bilgelikten geliyor. Tanrı anneleri farklı yarattı. Annelerin sevgili, biz bugün annelerin sevgisini birazcık yukarı çıkartalım bakalım. Analarımızı birazcık övelim bugün. Sonra babalar gününde de babaları överiz. Evet. Dediğim gibi anne sadece o 9 ay boyunca çocuğu taşımakla kalmıyor, değil mi? O bedeniyle, var olan bedeniyle daha biz dünyaya gelmeden, daha gözümüzü dünyaya açmadan ana karnında, o rahim içerisinde o bizi besliyor, biliyor musunuz? Bizi tehlikelere karşı koruyor. Aman ilaç içmez. Onu yapmaz, şunu yapmaz, bunu etmez. Daha çocuk dünyaya gelmemiş, daha o hamilelik döneminde bile çocuğu besliyor, destekliyor ve koruyor. Yanlış mı söylüyorum? Yanlış mı söylüyorum? Ama bununla kalmazlar. Aynı zamanda da ne yapıyorlar? Aynı özveriyle vermeye devam ederler. Nasıl veriyorlar? Bakın size söyleyeyim. Gece yarısı uykusunu feda ediyor anne. Gecenin ikisinde üçünde. Ben çok tanık oldum. Kalkıyor. Baba da mışıl mışıl uyuyor. Kalkıyor. Bak hani anne emzirmek açısından söylemiyorum. Benim eşim tabii ki emzirdi uzun bir süre. Ama daha sonra mama vermek gerekiyor. Biberon vermek gerekiyor, değil mi? Uykusunu bölüyor. Uykusunu feda ediyor. Ve çocuğunu besliyor. Gece yarısı, gece uykuları bile anne feda edebiliyor çocukları olsun. Ve çocukları başarılı olsun diye, ben birçok kez buna tanık oldum. Çocukları başarılı olsun diye anne kendi hedeflerini unutuyor. Kendi koyduğu hedefleri atıyor bir tarafa. Çocuğum tek başarılı olsun diye feda edercesine çocuğa destek veriyor ki çocuğum başarılı olsun. O spor için hedef koymuş ya da koymamış ya da başka şeyler için hedef koymuş, koymamış hiç önemli değil. Benim eşim, ben eşimden örnek veriyorum. Siz de çok şey söyleyebilirsiniz. Sami de belki eşi için çok şey söyler. Eminim Bülent de eylem için. Reşit de belki son gün için çok şey söyler. Hacı da belki hava için çok şey söyler. Ama ben eşim için söyleyebilirim. Çok net bir şekilde. Benim eşim 5 yıl eğitim aldı. Mesleğini öğrenebilmesi için Finansamt'ta. O dergi dairesinde. 5 yıl. Ama çocuk hamile kalıp çocuk dünyaya getirdikten sonra çocuklarım anne sevgisiyle büyüsün diye, ana sevgisiyle büyüsün diye, sağlıklı büyüsün diye işini bıraktı. İşini çocukları için feda etti. Parasal yönden de sıkıntı çekiyorduk. Parasal yönden de sıkıntı çekiyorduk. Ama ben şu anda görüyorum değerli kardeşler. İyi ki benim eşim bunu yaptı. Çocuklar doya doya o ana sevgisini aldılar. Benim çocuğum 22 yaşında oğlum. Yani bunu belki çok tuhaf gelir ama yarı Alman yarı Türk, değil mi? Hadi Türklerde bu vardır diyebiliriz belki. Çok daha yakın aile yapısı olduğu için. Benim oğlum 22 yaşında bazen kalkıyor gidiyor yatağa giriyor. Annesini kucaklıyor sarılıyor. Yani hala o sıcaklığı duyuyor. Görebiliyor musunuz? Yani kaç yaşında hala o sevgi onun yüreğinde kalkıp bir tarafa gitmiş değil. Ben çok etkilenmiştim gerçekten. Zor koşullarda çalışmış olmasına karşın oğlunu düzgün yetiştirebilmek için oğlunu daha iyi bir şekilde yön verebilmek için kendi keyif verici o sigarayı oğlu Sami için, Sami'nin annesi, oğlu Sami için sigarayı bıraktı. Onu burada paylaşmıştı Sami, hatırlıyor musunuz? Ben kendimi zor tuttum. Bakın, anne öyle bir tane iki tane sigara içen değil, bayağı içebilen bir kadın. Ama Sami'nin tek bir sözü, anne içmesen daha iyi olmaz mı? O tek bir söz, annenin o keyif veren, annenin o teselli bulduğu sigarayı bırakabildi. Net bir şekilde. Ama bunu nasıl yaptı? Bir şekilde sevgiden dolayı yaptı. Tek bir sözle. Ben diyorum ki evet, annenin, o annenin ellerinden öpülür diye söylüyorum. Şimdi ben bunu söylerken tabii ki kalkıp sigara içen anneler var aramızda. Aman ben size bunu söyledim, hemen gidin sigarayı bırakın. Bunu anlamında söylemiyorum. İnan ben söyledim diye sigarayı bırakın anlamında söylemiyorum bak. Yürekten söylüyorum. Ben etkilendim, kusura bakmayın. Sami'nin anlatımından ben etkilendim. Şu an konuya uyduğu için de bunu size söylüyorum. Gerçekten fedakarlık değil mi eylem? Değil mi? Sami'nin annesinin bunu yapması bir fedakarlık değil mi hacı? Değil mi, bir fedakarlık değil mi abicim? Bu kadar açık ve net. Onun için ben bunu söylerken kimseye parmağımı göstermiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Öyle anlaşılmasın. Bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum sizlere. Evet. Size bir soru soracağım. Kendinize şu soruyu sorun. Sonra bir olayla bitireceğim konuyu. Sen daha iyi giyinesin diye, daha temiz giyinesin diye, arkadaşların arasında başın eğik olmasın diye, aşağılık kompleksi yaşamayasın diye, annen kaç defa eski elbiseleri giymek zorunda kaldı? Tek çocukların temiz giyinsin diye. Hatırlayın. Peki kaç kez anne yemekte oturuyoruz, son lokmasını bırakıp çocuğuna verdiğini. Tanık olduk mu kendi annemizden hiç? Kaç defa tanık olduk? Son lokmasını, son köfteyi yemedi, bana verdi. Ben, annem benim ciğerlerden hasta olduğum için zatürreye geçirdim. Ciğerlerimden hastaydım ve ciğerlerimden hastayken annem gece saat 3'te doktor tavsiyesi üzerine her gece saat 3'te kalktı, bana ballı süt verdi. Bir yıl boyunca babam mışıl mışıl uyuyordu. Ama annem bu yükü taşıdı. Babam da yapabilirdi. Ben yaptım şahsen. Şimdi övünmüyorum, yanlış anlamayın. Ben yaptım. Hanıma dedim ki sen yat. Bu sefer ben kalktım, çocuklara biberon verdim. Ya o zaman elektrikçi olarak çalışıyordum. Burada. 2,5 sene elektrikçilik yaptım. Saat 7'de işbaşı yapmam gerekiyor. Ama uykuyu böldüm. Bir buçuk saatimi çocuklarım için ayırmaya çalıştım. Evet. Son bir olay, o olayı anlatayım. Ondan sonra noktalayayım. Eğer bizler, sevgili kardeşler, Tanrımıza onur ve yücelik getirme gayreti içerisindeysek, aynı şekilde annelerimize de aynı şekilde içten, candan davranarak onları hoşnut etmek için, onları mutlu etmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışalım. Bakın, bir anne yaşanmış bir olay. Ne döneminde? İkinci Dünya Savaşı döneminde. Yaşanmış bir olay, biliyorsunuz. Her Yahudi ailesi toparlandı. Nazi toplama kampına sürgün edildiler. Bunu her defa televizyonlarda da seyrediyoruz, değil mi? Solomon Rosenberg adında bir kişi. Bu Solomon, Yahudi kökenli. Solomon Rosenberg adında bu kişi evli bir eşi var. İki tane çocuğu var. Yakup ve Yeşu adında iki tane çocuğu var. Bir de yaşlanmış iki tane, bir de yaşlanmış annesi ve babası var. Şimdi anne babası yaşlı olduğu için, şimdi bu kampta kalmanın bir koşulu var. Kampta kalmanın koşulu ne biliyor musunuz? Gün boyunca 10 saat, 12 saat çalışmak. Eğer o çalışma sürecini devam ettirebilirsen, kampta sağlıklı kalmayı sürdürebilirsin. Yani yaşamın bir şekilde çalışmana bağlı. Ama güçsüz kaldın, çalışamıyorsun, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gaz odasına gönderiyorlar, ölüme terk ediyorlar. Ve anne baba, bu Rosenberg, düşünüyor ki annem babam yaşlı, herhalde ilk sırada onlar var. Ve gerçekten de düşündüğü gibi oluyor. Anne baba fazla dayanamıyor çalışma temposuna. Ve gözlerinin önünde anne ve babasını gaz odasına gönderiyorlar. Ve bir gün, aradan birkaç gün geçtikten sonra, birkaç hafta geçtikten sonra yine çalışmasını bitirip eve kaldığı yere döndüğünde bir bakıyor ki oğlu Yakup köşede hüngür hüngür ağlıyor, titreyerek böyle. Hemen gidiyor yanına. Yakup, sevgili oğlum, ne oldu? Hani nerede kardeşin, nerede diyor. Ağlamaya devam ediyor çocuk, titrek bir şekilde. Baba diyor, askerler geldi. Yeşu'yu, kardeşimi gaz odasına götürdüler. Çünkü neden biliyor musunuz? Çocuk biraz bedensel o kadar güçlü değildi. Güçten yoksun, zayıftı, bedenen zayıftı. Fazla dayanamadı çalışma temposuna. Sıra ona gelmişti ve çocuğunu askerler gelip gaz odasına götürdüler. Ama baba birden baktı, peki dedi, annen nerede? Baba dedi, annem Yeşu çok ağlayınca, gitmek istemeyince onu kucakladı, öptü, teselli etti. Korkma dedi, ben seninle birlikteyim. Ve kucağına alıp onunla birlikte gaz odasına gitti. O karanlık, o korkunç dönemler içerisinde yürümeye çalışırken, ayakta kalmaya çalışırken bizleri yalnız bırakmayıp elimizden tutarak bizlerle yürümüş oldukları için tüm anneleri sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Güzel bir duygu, güzel bir olgu anne olmak. Bunun değerini bilin ve Tanrı'nın size verdiği o bilgeliği aynı bilgelikle evlatlarınız için, yavrularınız için kullanmaya devam edin. Biz babalara da örnek olmaya çalışın. Bizim buna da ihtiyacımız var. Ben bir babalardan söylüyorum. Eğelim yüreklerimizi. Yine Sami, her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi Sami duayla kapatsın ama duralım ve Rabbin bizleri ne kadar çok sevdiğini. Çünkü İsa da bizim için aynısını yaptı. O da gaz odasına gitti, ben yaşayayım diye. Çarmıha gitti ama gaz odasına gitti.